Ayrım 8. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 64. Anam gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, İbrahim gidiyor. Hele gelin Vartinik deresine. Anam sistir, dumandır. Haydaran bölgesinde söylenen Kürtçe bir ağıttan. İbo, o sıralar babasının önüne kadar geldiği askeri hastanenin arka odaların birinde ellerinden ayaklarından zincire vurulmuş olarak yattığı yatağında kendine gelmeye çalışıyordu. İlk elde başındaki kurşun yarası açılıp sarılmıştı. Vatinik'te vurulup düştüğü yerde kömün ihbarcısı tarafından üstüne sıkılan ve boynunun omzunun 40-50 yerine saplanan saçmaların bir kısmı ameliyatla çıkarılmıştı. Ayaklarından bir duygu alamıyordu. Sanki kendisinden bir parça değillerdi. Yitip gitmişlerdi sanki. Savcı Yaşar Değerli, İbo'yu bir an önce hastaneden çıkarmak, sorguya almak istiyordu. Doktorlar, yaraların çok ağır olduğunu söyleyerek bir süre daha hastanede kalmasını istemiş, savcıyı uyarmışlardı. Bu nedenle savcı Yaşar Değerli ilk günler yalnız tespit tutanağıyla yetinmek zorunda kalmıştı. Ve tutanağa şunları yazdırmıştı. İllegal kuruluşun baş yöneticilerinden olduğu ifade edilen ve delillere göre Hamza, Musa takma adlarıyla örgüt amacı yönteminde faaliyetlerde bulunan ve Tunceli Vartinik köyü ve bölgesi civarında yapılan müsaademe sonunda yaralı olarak ele geçirilen, daha doğrusu yaralı olarak kaçmayı başaran ve 5 gün sonra ele geçirilen İbrahim Kaypakkaya'nın durumunu halen kalmakta olduğu hastanede tespit ve teşhis etmek için soruşturma savcısı, hakim, kıdemli yüzbaşı Yaşar Değerli ve zabıta, piyade kıdemli başçavuş Cemal Kuşakçı ve sanığı evvelce tanıyan ve okul arkadaşı olduğu anlaşılan ve halen bazı ilişkileri nedeniyle gözaltında tutulan Mehmet Çetin olduğu halde hastaneye gelindi. Keyfiyet nöbetçi tabipliğine bildirildi. Nöbetçi tabip, Doktor Binbaşı Saadettin Demiray'ın görüşü alındı ve sanığın kalmakta olduğu oda muhafız çavuş Mehmet Salih Güney'e açtırıldı. Ve refakatte getirilen Mustafa İnanç da hazırda olduğu halde başında sargı, boynunun sol tarafında izale sargı bulunan ve sol bileğinden karyolaya kelepçelenmiş tahminen 1,65 boyunda sarışın, yeşil gözlü şahsa tarafımızdan ismi soruldu. İsminin İbrahim Kaypakkaya olduğunu ifade eyledi. Teşhis için refakatte getirilen Mehmet Çetin'den soruldu. Evet, yatmakta olan kişi benim Çapa Yüksek Öğretmen Okulu arkadaşım İbrahim Kaypakkaya'dır. Sargılı olmasına rağmen iyice teşhis ettim dedi. Adı geçen hasta konuşturuldu. Teşhis şahidi Mehmet Çetin, evet, bu öteden beri arkadaşım olan İbrahim Kaypakkaya'nın sesidir dedi. Daha sonra İbrahim Kaypakkaya'nın kimlik tespitine geçildi. Sanığın şuuruna hakim olduğu ve ifade verebilecek durumda olduğu konuşmalarından ve harici görünümünden anlaşılmakta ise de müdafi doktorla daha evvelce yapılan telefon görüşmesi ve bunu teyiden nöbetçi tabip binbaşı Saadettin Demirak'ın beyanlarına göre İbrahim Kaypakkaya'nın ayak parmaklarında meydana gelen donma sebebiyle operasyona tabi tutulacağı ve kafasındaki yaradan dolayı tedavisinin devam ettiğinin bildirilmesi ve uzun bir sorgu işleminin de bu durumu ile bağdaşmaması karşısında şimdilik iş bu teşhis ve tespit haliyle ihtiva edilmesi uygun bulunarak tutanağa nihayet verilip iş bir tutanak huzurda tanzim olunarak hazır bulunanlar tarafından imzalandı. 13 Şubat 1973. Yani savcı Yaşar Değerli İbo'yu almak için daha bekleyecekti. Bir süre sonra doktor İbo'ya donmuş ayaklarının kesilmesi gerektiğini söyledi. İbo, ayaklarının kesilmesini kabul etmediğini bildirdi. Doktora, ellerimi, ayaklarımı çözün, ben iyileşirim demişti. Doktor, İbo'dan ayaklarının kesilmesi için tekrar izin imzası istemiş. İbo yine, zincirler çözülürse kendisinin iyileştirilebileceğini söyleyerek imza vermeyi reddetmişti. Yemek yiyeceği bir vakitti. Sağ elini çözmüşlerdi. İbo, çözülen eliyle sağ ayak parmaklarından birine dokundu. tırnağının düşmüş olduğunu gördü. Sonra bir bir çekti çıkardı tırnaklarını. Hiç hayır kalmamıştı ayaklarında. Üsteğmen Fehmi'nin kendisini saatlerce buzlu kutu deresinde yürütüşünü nefretle ve öfkeyle andı. Sonra uyudu İbo. Uykusunu ilaçla pekiştirmişlerdi. Sabah uyandığında ayaklarında bir sızı hissetti. Sargılıydı ayakları. O uyurken kesmişlerdi. Birkaç gün içinde şaşılası bir biçimde ve hızla kendine geldi İbo. Zincire vurulu yatmasına ve onca acıdan süzülüp çıkmış olmasına karşın toparlanmış, yüzü renklenmiş, dirilmişti. Sorgucular diş gıcırtarak bekliyorlardı onu. Fakat bir yandan da ürküyor, kuşkulanıyorlar, onun yenilmez iradesini oyuna getirme planları kuruyorlardı. Hastanede bir er gizliden gizliye İbo ile yakınlık kurmaya başladı. Yoksul köylüden bir erdi. İbo işkillenmiş fakat yine de içinde bulunduğu koşullarda bir açık kapı bırakmıştı. Sürekli olarak kaçmayı düşünüyordu. Bu da ancak hastaneden olasıydı. Eski gücü az buçuk da olsa yerine gelmiş, toparlanmıştı. İbo, kendisiyle yakınlık kuran ere mektup vereceğini söyledi. Onun getirdiği kalem ve kağıtla, çözük olan tek eliyle 28 Şubat'ta bir mektup yazarak atması için ere verdi. İbo, arkadaşlara anlatacağım bazı şeyler var, diye başlayan mektubunda, Vartinik olayını, yakalanışını, jandarmada feci dövüldüğünü ve bir sürü yer gezdirildikten sonra hastanede yatmakta olduğunu anlatarak şunları söylüyordu. Başımdaki ve boynumdaki yaralar 20 günde kapandı. Bu arada şunu da belirteyim. Yaralı vaziyette ilk bir hafta hem iki kolumdan karyolaya, çarmıha gerer gibi gerdiler, ısrar üzerine kelepçenin birisini çözdüler. Şimdi tek elimle karyolaya kelepçeli durumdayım. 24 Ocak'ta baskına uğramıştık. 28 Şubat'ta iki ayağımdan da ameliyat oldu. Sağ ayağımda hiç parmak kalmadı. Vaziyette pek parlak değil. Sol ayağımda hatıra olarak küçük parmağım kaldı. Tedaviye devam ediyorlar. Ne zaman iyileşirim bilemem. Doktorlar gelecek ayın 15'ini tahmin ediyorlar. Bu arada yataktan hiç inemiyorum. Fakat tek kelepçe hala bağlı duruyor. Savcı geldi, bir kimlik tespiti yaptı. Sorgu için iyileşmemi bekliyorlar. Bu ara poliste bazı şeyler duydum. Savcı Ümraniye'de kaldığımız bir evin tespit edildiğini söyledi. Bir başka polis bana Aşur diye hitap etti. Bir başka polis tıplı bir kızın öldüğünü söyledi. Yine savcı bana Musa ve Hamza diye hitap etti. Bir başka polis Çapalı Hikmet'in yakalandığını söyledi. Çapalı Hikmet'i ben okuldan tanırım. Ama devrimci faaliyetle ilgisi olduğunu bilmiyorum. Okul arkadaşım Mehmet Çetin'le görüştürdüler. Ocaktan beri içerideymiş. Kendisine gönderilen bir mektuptan dolayı içerideymiş. Yine poliste bana Siverek'ten olduğunu söyledikleri birini gösterdiler. Güya bize silah gelmiş. Sınırdan o alacakmış. Habire dövüyorlardı. O beni tanıdığını, Musa olduğumu, evlerinde kaldığımı söyledi. Oysa ben onu tanımıyorum. Üstelik Musa da değilim. Yine Siverek'ten Serdar mı, Seyitan mı diye biri içeri düşmüş. Bunu sadece duydum. 15 gün sonra çözülmüş. Ocakta düşmüş. Birçok şey söylemiş. Yine bizim davalarla ilgili olarak ve galiba Seyitan'ın konuşmasıyla ilgili olarak Siverek'ten daha başkaları da varmış içeride. Ama kimler olduklarını, kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Burada ne radyo dinleyebiliyorum, ne de gazete okuyabiliyorum. Diğer gözaltındakiler ve mahkumlar koridora çıkıp gezebiliyorlar. Radyo dinleyebiliyorlar. Benim koridora açılan kapıyı da kilitliyorlar. Yani dünya ile irtibatım kesik. Zannediyorum Tunceli'yle birçok mahalli devrimciyi içeri doldurmuşlar. Arkadaşlar, üzerimde işe yarar hiçbir giyecek yok. Ayrıca para da yok. 200 lira vardı, poliste kaynadı. Sizden ikişer adet iç çamaşırı, 42 numara ayakkabı, çorap, bir çift pijama, mintan veya kazak, ceket ve pantolon istiyorum. Ölçülerini siz bilirsiniz. En az 500 lira kadar para yollayın. Babam gönderecek durumda olsaydı ondan isterdim. Onun durumu çok kötü. İstediklerimi Ankara'dan postaya verin ve üzerine babamın adresini yazın. Babamı ziyaret ederseniz dikkatli davranın. Gözaltında olabilir. Arkadaşlar, sizden isteyeceğim diğer şeyler şunlardır. Birincisi, Siyasi polise karşı tedbirlerinizi çok çok sağlamlaştırın. Bugünlerde polis özellikle bizim üzerimize duruyor. İkincisi, kadrolarınızı en kısa zamanda ve en iyi şekilde silahlandırın. Buna acilen ihtiyacımız var. Devrimci kitlelerden de bu yönde eleştiriler geliyor. Üçüncüsü, ki birincisiyle ilgili, poliste çözülenleri saflarımızdan atın. Dördüncüsü, bölgemizdeki irtibatı yeniden düzene koyun ve sağlam esaslara bağlayın. Beşincisi, hareketimizin her alanda ve bu arada mücadele başıboşluğa, gevşekliğe, korkaklığa, adam sendeciliğe aman vermeyin. Böylelerini acımadan saflarınızdan temizleyin. Az olsak bile sağlam ve kararlı olalım. Altıncısı, son kayıplarımız üzerine saflarda moral bozukluğu ve inançsızlık yaymaya kalkanlar olursa onların bu bozgunculuğuna müsaade etmeyin. Elbette gerilemeler ve kayıplar olacak. Devrim nefsinin dümdüz bulvarına benzemez. Ki son kaybımız tamamen bir kişinin nöbet görevini ihmal etmesinden doğmuştur. Bizim hatamız da şudur. Kaldığımız yer çok kişi tarafından bilindiği halde orada kalmaya devam ettik. Yedincisi, silahlı mücadele asla durdurulmamalıdır. Bizi geliştirip güçlendirecek olan odur. Sekizincisi, yayın organının durumu, siz yeniden içinde bulunduğunuz durumu inceleyerek kararlaştırın. Dokuzuncusu, Diyarbakır içinde adamlar bulmaya çalışın. Onuncusu, beni kaçırma yolları arayın ve kaçırmaya çalışın. İdamım veya en azından müebbetim muhakkak. Selam eder, gözlerinizden hararetle öperim. Daha sıkı, daha sağlam, daha kararlı bir savaş dilerim. Hoşça kalın, arkadaşınız. Not 1. Benim üzerimde hiçbir yazılı kağıt ele geçmedi. 2. Adresim İbrahim Kaypakkaya, Sıkı Yönetim Tutuk Evi, Diyarbakır. TKPML dava dosyası. Gidenin bir resmi kalır, asarlar duvara. Yavaş yavaş duvarda unutulur. Senin sesini duyacak insanlar kıyamete dek. Sabahlar gibi taze, bal gibi tatlı ve yorgun ve sevdalı ve yiğit. A. Kadir. İbo, postayı atması için mektup verdiği eri o günden sonra bir daha hiç görmedi. İçten içe ya polisti ya da yakalanmış öldürülmüştür diye düşündü durdu. Gerçi daha baştan erin polis olabileceği olasılığını göz önüne alarak ihtiyatlı yazmış, durumu hakkında bilgi vermiş, duyduğu, gördüğü şeylerin haberlerini, genel dileklerini iletmişti. Bu açıdan fazla üstünde durmuyordu. Fakat erin polis olmayıp yakalanmış olması olasılığını içinden geçirdikçe acı bir duyguyla doluyordu. İbo'nun işkili haklı çıktı. Kendisiyle yakınlık kuran er, MIT'in haber kuryesiydi. Diyarbakır Sık Yönetim Komutanı Kor General Şükrü Olcay imzalı gizli ibareli 6 Mart 1973 gün ve IST 7130-724-73 bölüm 1974 sayılı raporun ilgili bölümü şöyleydi. Anarşist İbrahim Kaypakkaya askeri hastanede gözaltında bulunduğu sırada 28 Ocak 1973 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi asistanlarından nokta noktaya yazmış olduğu mektup sansür sonucu ele geçirilmiş. Mektup muhteviyatı ve suretiyle ilgili B yazı ile arz edilmiştir. Anarşist İbrahim Kaypakkaya'nın arkadaşlarına hitaben yazmış olduğu bu mektubun 10 maddeyi ihtiva eden talimat kısmı bilhassa dikkati çekecek durumdaydı. Ek 1'de sunulan ve özellikle kendi durumuyla ilgili beni kaçırma yollarını arayın ve kaçırın, idamım veya en azından müebbetim muhakkak maddesi, komutanlıkça alınması gerekli tedbirlerin arttırılması gereğini ortaya koymuş, alınan emniyet tedbirlerine ilaveten MİT tarafından hastaneye istihbarat elemanları sızdırılmış, kaçması veya kaçırılması imkansız hale getirilmiştir. Yine aynı olayla ilgili olarak MİT de şu raporu İbo'nun dosyasına koymuştu. Adı geçen hastaneye yattıktan bir müddet sonra dışarı ile temas kurma imkanları araştırmaya başlamış, Ancak bu husus servisinizce DYB BD Başkanlığı beklendiğinden kendisine bir şahıs sürülmüştür. İlkay Pakkaya düşünüldüğü gibi bu şahısa İstanbul Teknik Üniversitesi asistanlarından nokta nokta adına yazılmış bir mektubu postalaması için vermek suretiyle ilk teşebbüsünü yapmıştır. Nokta noktanın mektubu aldıktan sonra yapacağı temasların tespiti maksadıyla operasyona devam edilmiş ve mezkur mektup Diyarbakır Sık Yönetim Komutanlığı'ndan bir kurye vasıtasıyla uçakla İstanbul Sık Yönetim Komutanlığı'na, oradan da servisimize İstanbul BD Başkanlığı'na ulaştırılmıştır. Mektup, başkanlığımızca münasip bir şekilde nokta noktaya intikal ettirilmiş ve o andan itibaren adı geçen takip ve kontrol altına alınmıştır. Bir hafta süren takip ve kontrolden sonra nokta nokta gözaltına alınmış ve sorgulanmasına başlanmıştır. Sosyalist düşünceli olduğunu ve talebeliği sırasında bu konuda çalışma yaptığını saklamayan nokta nokta, mektubu alınca iyi kaypakkaya acıdığından ötürü istediği şeyleri göndermeyi düşündüğünü ve kendisine bir daha böyle mektup yazılmamasını söylemek maksadıyla yine okuldan tanıdığı Aslan Kılıcı aradığını fakat bulamadığını açıklamıştır. Panik ve şaşkınlık içinde bulunan nokta nokta, İlkay Pakkaya'ya 1968 senesinde üniversitedeki talebe cemiyetleri çalışmaları sırasında tanıdığını, o tarihten beri de görmediğini, memleketlisi olan nokta nokta ile nasıl ve nerede tanıştıklarını anlayamadığını ve İlkay Pakkaya'nın nokta nokta ile kendisinin arkadaşı olduklarını nereden bildiğini bir türlü manalandıramadığını belirtmiştir. Bu durum üzerine yukarıdaki hususlar araştırma konusu yapılmış ve Diyarbakır B.D. Başkanlığımızdan mezkür hususlar hakkında bilgi istenmiştir. Alınan bilgiler İlkay Pakkaya'nın Asteğmen'i hastanede tesadüfen tanıdığı, bu arada Nazilli olduğunu öğrenerek nokta noktayı tanıyıp tanımadığını sorduğu, nokta noktana kaçırılması konusunda herhangi bir şeyden bahsetmediği şeklindedir. İbo'nun mektubundan aradıklarını bulamamışlardı. Fakat hastanedeki güvenlik önlemleri de alabildiğine yoğunlaştırılmıştı. Tunceli yöresinde İbo'nun izini sürme işlemleri ve kumanda operasyonları İbo'nun yakalanmasıyla son bulmamıştı. İbo yakalanmıştı fakat onun bunca zaman bu dağda taşta dayanabilmesinin hikmeti neydi? Bu uzayıp giden toprağın hangi kıvrımlarında kimler el uzatmıştı ona? Neden el uzattıkları önemli değil. Kimlerin el uzattığı, nasıl el uzattığı önemliydi. Bu nedenle de İbo'nun Düzgün Dağları'nda, Tunceli'de, Nazimiye'de, Antep'te, Malatya'da, Siverek'te daha uzun süre izini sürmeliydiler, sürdüler de. Bir köyde bir gülümseyiş, bir yaylada bir dostluk, bir çoban evinde bir gece sohbeti, bir harman yerinde kurulmuş bir sofra, soğuk kış gününde verilmiş bir yün çorap, bir yol gösteriş, el sıkışışlar, selam taşıyışlar didik didik edildi. Birçok insan yardımcı, yatakçı, eşkıyaya yol gösteren, ev veren, ekmek veren, selam veren diye alınıp getirildi karakollara. Taş duvarlar arasında gözleri bantlanıp sorguya çekildiler, ifadeleri alındı. Sonra sıra sıra hastaneye İbo'nun karşısına getirildiler. Savcı Yaşar Değerli, dağdan taştan, köyden kazadan toplanan bu yoksul insanlara kabul ettirdiği şeyi İbo'ya da kabul ettirmek istiyordu. İbo ise yakalandığı andan beri sürdüre geldiği tutumunu değiştirmiyordu. Kendisiyle yüzleştirilmek üzere hastaneye getirilen yoksul köylüleri acıyla karşılıyor, onlarla içten bir duyguyla göz göze geliyordu. İlk yüzleştirme 12 Mart 1973 günü Muhtıra'nın yıl dönümünde yapılmıştı. Burjuva basınından Muhtıra'nın önem ve faziletlerinin belirtildiği, radyoda memleketin gün be gün kurtulduğunun söylendiği, sokaklarda resmi kutlama merasimlerinin düzenlendiği bir günde, saat 10.30'da İbo'nun yaralı olarak bir ve zincire vurulu bir durumda yattığı odaya, yanında birkaç yoksul köylüyle geldi Savcı Yaşar Değerli. Bir süre sonra giderken elindeki kağıtta şunlar yazılıydı. TKP-ML örgütü yöneticilerinden olduğu iddia edilen, halen yaralı olarak askeri hastanede tedavi görmekte bulunan İbrahim Kaypakkaya'nın Nüfus cüzdanını istimal ettiği ve tahrif ettiği Süleymanoğlu 1947 doğumlu Haydar Mecit ile yüzleştirmesini yapmak üzere ve keza Tunceli Gökçeköy Barıkbaşı mezrası sakinlerinden bulunan ve İbrahim Kaypakkaya'ya yataklık ettikleri ileri sürülen Hızır Karagül, Mehmet Sarıkaya ve Hüseyin Sarıkaya alınarak askeri hastaneye 12 Mart 1973 günü saat 10.30'da gelindi. Önce Haydar Mecit, sanık İbrahim Kaypakkaya'nın yatmakta olduğu odaya getirildi. Haydar Mecit'e sanık İbrahim Kaypakkaya gösterildi. Benim nüfus cüzdanımı köy civarında Hacı Özdağan ile elimden alıp vermeyen kişi yatmakta olan kimsedir. İsmini bilmiyorum. Ancak eşkalini bütün hatlarıyla hiçbir tereddütte meydan vermeyecek şekilde hatırlıyorum. Bu görüşümde ısrar ediyorum. Nüfus cüzdanımı alan budur. Ben bunu demekle benden nüfus kağıdını bu şahsın bizzat aldığını söylemiyorum. Fakat yanındaki arkadaşı Hacı Özdağan aldı. Sonradan nüfus cüzdanının üzerinde bu sanığın resmi sahte olarak yapışık olduğuna göre bunun istimali düşüncesiyle nüfus kağıdımın benden alındığı ortadadır, dedi. İbrahim Kaypakkaya'ya soruldu. Ben bu şahsı ve Hacı Özdağan'ı tanımıyorum. Nüfus cüzdanını Malatya'da buldum. Ben sık yönetimci aranıyordum. Çünkü proletaryanın amacını benimsemiş ve komünizme varmak için hasret çeken, daha doğrusu bu ideolojiyi benimsemiş ve onu nihai hedef kabul etmiş birisiyim. Gerçek hüviyetimi gizleyebilmek için Haydar Mecit'e ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafımı yapıştırdım. Bu bir sınıf mücadelesidir. Böyle şeyleri doğal karşılıyorum. Aksi halde yapacak bir şey olmadığı kanaatindeyim. Haydar Mecit baskı gördüğü için bu şekilde konuşuyor. Şayet böyle değilse yalan söylüyor. Bunun sebebini bilemem, dedi. Bu sırada Haydar Mecit, ben hiçbir baskı görmedim. Yalan söylemenin makul bir izahı yoktur. Ben bu adamı evvelden tanımıyorum ki herhangi bir sebeple hakkında yalan beyanda bulunayım. Ben daha evvelce bu şahsı tanımıyorum. Sadece Hacı Özdağan yakın köylümdür. Bu işe iradi olarak iştirak etmiş değilim, dedi. Diğer sanıklar Hıdır Karagül, Hüseyin Sarıkaya ve Mehmet Sarıkaya ayrı ayrı içeri alındılar. Ve yatmakta bulunan sanık İbrahim Kaypakkaya kendilerine teker teker gösterildi. Biz bu şahsı ne Gökçeköy'de ve ne de Barıkbaşı mezrasında görmüş değiliz. Esasen evvelki ifadelerimiz farklı şekilde alınmış, yani bizim söylemediğimiz şekilde olmuş. Biz bu yabancıyı görsek ve ekmek vermiş olsak niçin gizleyelim, dediler. İbrahim Kaypakkaya'ya soruldu. Ben yüzleştirme için önce ayrı ayrı odaya alınıp soruşturduğunuz ve bilahare birlikte ve huzurda sorduğunuz ve getirdiğiniz hususları ve bu kişileri tanımıyorum. Hiçbir zaman da karşılaşmadım. Ben müsaademe sırasında yaralanmış olduğum 24.1.1973 tarihinden yarı donmuş vaziyette yakalandığım 29 Ocak 1973 tarihine kadar yanımda evvelce mevcut bulunan ekmeği yemekle kifayet ettim. Zaten yaralı ve bitkin olduğum için ekmek dahi yiyemiyordum. Kanaatimce huzura getirilen bu üç kişi benimle hiçbir ilişkisi olmaksızın fiilsiz ve sebepsiz olarak ve haksız olarak ve bir zulüm örneği olarak getirilmişlerdir, dedi. Bu sözlerine karşı kendisine yasaların emrettiği soruşturma usulleri ve suçlu kimselerin takibi ve alakalı konuda açıklamalarda bulunuldu. Yapılacak başka işlem kalmadığından birlikte tutulan iş bu yüzleşme zaptı imza altına alındı. 12 Mart 1973. Ve sonunda bütün işkencecilerin beklediği zaman geldi. İbo'nun sorgulanmaya elverişli olduğuna karar verildi. Hastaneden alınıp elleri kolları zincirli olarak Diyarbakır işkencehanelerine götürüldü. 8. ayrımın sonu, sayfa 76.